Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizin konusu takva kelimesinin üzerine olacak inşallah. Allah bizlere anlatma, hepimize de anlayışı ve doğru olarak hayata geçirmeyi hepimize nasip etsin. Takva kelimesi kardeşlerim, Arapça'da vikaye kelimesinden türetilmiştir. Bu kelime bir şeyin diğer bir şeye karşı müdafaa edildiğini gösterir. Vikaye bir şeyden koruyandır. Yani Allah'tan sakın, ondan kork. Yani seninle onun arasında vikaye, yani korunma edin demektir. Böylece onun manası kulun kendisiyle korkup sakındığı şey arasında bir vikaye, himaye edinmesi olduğu ortaya çıkar. Bunu anladınız mı? Yani kulun kendisiyle korkup sakındığı şey arasında bir himaye. Mesela bir insan birinden korkup ne yapar? Birine sığınabilir. Onu himaye edinir ya. İşte bu sakınmaya ne deniyormuş? Vikaye. Kulun Rabbinin takvası ise kendisiyle Rabbinin gazabından, kızmasından ve cezalandırmasından korktuğu şeyler arasında vikaye, korunma edinmesidir ki o da ona itaat etme ve ona isyan etmekten kaçınmadır. Kulun Rabbinin takvası, yani kendisiyle Rabbinin gazabından, kızmasından ve cezalandırmasından korktuğu şeyleri arada neymiş? Vikaye neymiş burada? Onun emrini yerine getirme, nehyettiğinden sakınma. İşte himaye de bu. Takva buradaki. Buraları yakalarsanız ileride ıstılahtaki manayı yakalayacaksınız. Bu yüzden o sürekli bir korku, devamlı bir sakınma, yolun dikenlerinden korunmadır. Hayat yolunun dikenlerinden şehvetler kişiyi bu dikene çeker. Şüphelerin, fayda ve zarar vermeye gücü olmayan kaygılarının, ümidin hakikatinden ve çağrıya cevaptan mahrum, sahte güven veren ümitlerin dikenlerine. Ömer radıyallahu anh, Ubey bin Kaab'a takvayı sorunca, bakın Ubey ne diyor? Dikenli yolda yürür müsün? Ömer, hayır. Ne yaparsın deyince Ömer de, canla başla sakınmaya gayret ederim der. Bunun üzerine Ubey, işte takva budur der. Bunun için takva kelimesi haramlardan uzaklaşmak manasında kullanılmış oldu. Şimdi 3 tane yerde kullanıyoruz, bakın parça parça. Burada da takva kelimesi neymiş? Haramdan uzaklaşma, yani sakınma. Kulun sakınacağı şeyleri bilmesi, sonra da takvalı olması gerekir. Bunu anladınız mı? Neyden sakınacağını bilmeyen nasıl kendini takvalı kılar? Evet. Takva, Kur'an-ı Kerim'de Azze ve Celle'nin isminin geçtiği yerlerde ona izafe edilir. Mesela, huzurunda toplanacağınız Allah'tan sakının. Sakının vikaye kelimesiyle gelmiştir. Maide 96'da. Yine, ey pey iman edenler, Allah'tan sakının ve her nefis yarın için ne takdim edeceğine baksın ve Allah'tan sakının, zira Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdar olandır. Haşr 18'de. Yine Allah'tan sakının ve bilin ki şüphesiz Allah azabı çok şiddetli olandır. Bakara 196'da. Yine Allah'tan sakının, umulur ki kurtuluşa erersiniz. Bakara 189'da. Bu konuda ayet-i kerimeler çok. Allah takvayı, yani sakınmayı kendisine izafe ettiği zaman kastedilen neymiş? Onun kızmasından, gazabından sakının diyor. Anladınız mı? Burada da takva nasıl geliyormuş? Onun kızmasından yani gazabından sakının demektir. O sakınılacak olanların en büyüğü. Onun cezalandırması dünyada da ahirette de ne yapabilir? Olabilir. Rabbimiz diyor ki Subhanahu ve Teala, Allah sizi kendisinden sakındırır. Dönüş ise ancak Allah'adır diyor. Âl-İmrân 28'de. Zira sakınılmaya layık olan da bağışlamaya ehil olan da kimmiş? Odur diyor Müddessir 56'da. Allah Subhanahu ve Teala kullarının kalplerinde kendisinden korkulmaya, heybet duyulmaya, tazim edilmeye en layık olandır. Ta ki kullar ona ibadet ve itaat etsinler. İclal ve ikrama, kibriya ve azamet sıfatına, kuvvetli tutuşa, şiddetli güce sahip olan odur. Kim ondan sakınırsa ondan başkasından korkmaz. Ondan başkasını ilah edinmez. Allah Subhanahu ve Teala günahlar bulutları dolduracak kadar dahi olsa bağışlamaya ehil olandır. Bunu anladınız mı şimdi? Demek ki takva ehli olman da sana neyi kazandırıyormuş aynı zamanda? Allah'tan başka kimseden ne yapmıyor musun? Korkmuyor musun? Ve Allah'tan başka hiç kimseyi ilah ne yapmıyor musun? Edinmiyor musun? Bunu yakalayabildiniz mi? Yani takva kelimesinin nüfusu bizim imanımızın üzerinde çok fazladır. Buna dikkat edin. Bunun için takva bazen Allah-u Teala'nın cezalandırmasına da izafe edilir. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden sakının diyor. Buradaki sakınma neymiş? İzafe edilen Allah'ın cezalandırması. Yani yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden ne yapın? Sakının diyor. Yine kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının diyor. Âl-İmrân 131'de. Bazen bu cezalandırmanın kıyamet günü gibi bir zamana da izafe edilmesi vardır. Bakın ayet-i kerimede ne diyor? Allah'a döndürüleceğiniz, sonra da herkese hak ettiğinin eksiksiz verileceği ve kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının diyor. Bakara 281'de. Yine ve bir günden sakının ki o günde hiç kimse başkası namına bir şey ödeyemez, kendisinden fidye kabul edilmez, hiç kimseye şefaat fayda vermez, onlar hiçbir yardımda ne yapmaz? Görmez diyor. Bu da Bakara 123'te. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bir gün konuşmalarında geçenlere ek olarak diyor ki sakındırılan şeylere de izafe edilir. Zulme, cimriliğe bunlara dikkat edin diyor. Zulümden sakının. Zira şüphesiz zulüm kıyamet gününde karanlık. Cimrilikten sakının. Zira cimrilik sizden öncekileri de ne yapar? Helak eder. Kan dökmelerine ve haramları helal saymalarına sebep olur diyor. Ve yine mazlumun duasına izafe edilir ki burada da aleyhissalatü vesselam Efendimizin devamlı duyduğunuz bir rivayette Muaz'ı Yemen'e gönderdiğinde ne diyor? Sakın ha, mazlumun ahından ne yap? Sakın diyor. Onun şeyini ne yapma? Ahını alma, çünkü onunla Allah arasında hiçbir perde yoktur diyor. Demek ki takva kelimesi kullanıldığı yere göre ne yapıyormuş? Bak bir şey alıyor. Yani dersi yayıyorum, birazdan toplayacağım. Şöyle anlayın. Allah Subhanahu ve Teala kardeşlerim bize bir şey öğreteceğinde önce lafzı atar. Anlatabildim mi? Lafızdan maksat kelime. Sen bunun üzerinde hiç kafa patlatma. Kelimeyi bir öğren der. Sonra o lafzın beyan edilmesini gerektirdiği her hususu ne yapar? Bir bir bir açıklar. Daha sonra da onu ıstılah dediğimiz senin anlayacağın şekilde yorumlar önüne ne yapar? Koyar. Bizim de uslubumuz nedir? Bir kelimeyi ele aldığımızda önce şu konuşulan dilde karşılığını bir vermemiz gerekiyor. Anlatabildim mi? Yani o lafız ne? Takva. Neydi takva? Sakınma, korunma. Ondan sonra bunun Allah Azze ve Celle'nin beyan ettiği noktalara teker teker gitme. Yani kafanız karışmasın diye bu mevzuya giriyorum. Bakın demin neydi? İtaat etmeydi. Değil mi? Bir yerde sakınma. Bir yerde cimrilik yapmama. Böyle teker teker ne yapıyor? Gidiyor. Evet. Dünya ve kadın gibi dünyevi şehvetlere izafesi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyor? Dünyadan ve kadınlardan sakının. Bakın takva burada ne oldu? Ve kadınlardan sakınmaya geçti. Aynı şekilde haramlara da izafe vardır ki haramlardan sakının, insanların en abidi olursun diyor. Evet. Yine takva şüpheli şeylere izafe edilmiştir ki Numan bin Beşir'in hadisini hatırlarsanız helal da belli, haram da belli diyor. Bunların arasında insanların çoğunun bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını ne yapar? Korumuş olur. Kim şüpheli şeylere dalarsa harama düşer. Tıpkı koruluğun etrafında otlatan çobanın hayvanlarının oraya girivermesi gibi. Dikkat edin, her padişahın bir koruluğu vardır. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın koruluğu da Allah'ın haram kıldığı şeylerdir. Dikkat edin, şüphesiz bedende bir et parçası var. O düzgün olduğunda her şey düzgün olur. O bozulduğunda bütün beden fesada uğrar. Dikkat edin, o et parçası nedir? Kalptir. Bakın, bununla takvanın hakikati açıklanmış oldu. Allah'tan bir nur üzere Allah'ın taatiyle amel eden, Allah'ın sevabını ümit etmen, Allah'tan bir nur üzere Allah'a isyanı terk etmen, Allah'ın cezalandırmasından korkmandır. Bak buraya kadar gelen şeylerin topluca ifadesi oldu. Demek ki Allah'tan bir nur üzere Allah'ın itaatiyle amel etmen, yani sana ne emrettiyse, Allah'ın sevabını ümit etmen, Allah'tan bir nur üzere Allah'ın isyanını terk etmen, Allah'ın cezalandırmasından korkmandır takvanın hakikati. Kul bu hale ulaşınca gönlü hassaslaşır. Şu an senin karakterin değişiyor. Şuuru berraklaşır, kalbi Allah için halis olur, bütün bulanıklardan selamette olur. Sapıklık üzere olmaktan uzaklaşır. Çünkü kalbin ne oldu? Salah buldu. Artık göze ne diyor? Hayra bak. Kulağa ne diyor? Hayrı dinle. Ağza ne diyor? Hayrı konuş. Gönle ne diyor? Suizan etme. Hep hüsnü zanda ne yap? Bulun. Ele ne diyor? Verdiğin hayrı başa kalkma. Bir elinin verdiğini bir elin görmesin. Vesaire ne yapıyor? Gidiyor. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz takvanın yerini ne olarak gösteriyor? İşte takva buradadır diyerek 3 kere göğsüne işaret ediyor. Demek ki kardeşlerim, kalp Allah korkusuyla dolunca onu ne yapıyormuş? Organlara taşıyor. Islah ediyor ve bütün beden ne yapıyormuş? Islah oluyormuş. Şüphesiz kalplerin takvasının alameti emirlere ve nehilere riayetten kaynaklanan Allah'ın şiarlarına tazimdir. Bunu anladınız mı? Yani Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Kim Allah'ın şiarlarına hürmet ederse artık şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Haç 32. Yani Allah sana küçücük bir şey dahi emretse, kocaman bir şey de emretse, bunun kabulünde kalbinde hiçbir sıkıntı ne yapmayacak? Duymama, işte kalbin ıslahı. Ama buraya kadar geleni yakalarsanız helala harama dikkat edecek miymişsin? Kadına dünyaya dikkat edecek miymişsin? Arkadaşa dikkat edecek misin? Şehvete dikkat edecek mi? Yani ne kadar itaatla, imtihanla karşı karşıyaysan sakındığın her noktada bir şey kazanıyorsun. Sakınmayı bıraktığın her noktada da bir şeyi kaybediyorsun ki ilk kaybettiğin neymiş? Huşu. Anladınız mı? Bir insanın kalbinde huşu olmasa ne olur? Ne gözünde olur? Gözü ürkektir, titrektir, dili keskindir. Kulakları her şeye ne yapar? Kepçeler. Ama kalbi huzurlu olan birisi her şeyi duymaz. Aynen kalbi takvalı olan şey herkes her şeyi ne yapmaz? Görmez. Kalbi takvalı olan her şeyi konuşmaz. Bunu anladınız mı? Yani mesela kim bir müminin ayıbını görürse, onu gizlerse, Allah da kıyamet günde ne yapar? Onun ayıbını gizler. Ne yapıyormuş ağız? Her şeyi konuşmuyormuş. Gördüğü halde bak. Ayıbını görüyor. Dikkat edin bakın. Ayıbını görüyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün çobanın yanından geçerken ne yapıyor? Hemen kulaklarını tıkıyor. Sonra işaret ediyor. Çoban kavalı kestikten sonra şeytanın mundarı işitiyor. Bırak diyor. Ne yaparmış mümin? Her şeyi duymazmış. Yani bunun gibi ve yine iman bablarını okursanız kim haram olan bir kadına bakar da veya görür de hemen gözünü Allah rızası için sakındırırsa bütün damarlarında imanın lezzetini ne yapar? Görür diyor, tadar diyor. Bakın demek ki takva ulaştıkça organlara ne yapıyormuş? Yansıyormuş. Bir de bunun zıttını düşünün. Anladınız mı? Bir de bunun zıttını düşünün ama nasıl geldiğini de düşünün. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki şüphesiz Allah sizin suretlerinize, mallarınıza bakmaz. Lakin kalplerinize ve amellerinize bakar diyor. Bunu anladınız mı? Bunu anlayabilmek için gene ayetlere gitmek lazım. Kıssalara baktığımızda iki kişinin tarlasına girme kıssasını okudunuz mu? İkisinin de tarlası var. İkisinden de taze yemişler çıkıyor. İkisinin içinde de tarlasında suyu var mı? Var. Ama birine daha başka şeyler de var. Çocukları da var. Birinin çocuğu ne yapmıyor? Olmuyor. Sadece orası var. Birisi tarlaya girince ne yapıyor? Böbürleniyor. Allah bana bunu vermişse öbür tarafta da verir diyor. Öbürü ne diyor? Öyle deme diyor. Allah'tan kork diyor. İşte şöyle şöyle olur da aramakla bulamazsın falan falan diyor. Hangisi takva ehli? Demek ki Allah'ın verdiğinden böbürlenmek değil, önemli olan niyet. Yani Allah'ın yarattığını, Allah'ın verdiğine kabul olma, rıza gösterme. O zaman kitap ve hikmet onun sırlarını ve nurlarını açar ve kalbe saçar. O kalp takvalı, temiz, telakkiye hazır hale gelir ve kul için Allah'tan bir delil olur. Vallahi Azze ve Celle'nin dediği gibi, ey iman edenler, eğer Allah'tan sakınırsanız size hakla batılı ayırt edecek bir furkan verir diyor. Mükafatı gördünüz mü? Yani dünyada kardeşlerim ne kadar bunu anladınız? Anladınız mı? Karşılığında da size Allah bir haslet veriyor. Öyle insanlar vardır ki eğriyi doğruyu ayırdım zanneder ama her zaman bir çukura düşer. Hiç dikkat ettiniz mi buna? Öyle insanlar da vardır ki öyle şeyleri düşünür ki siz hayret edersiniz. Ya bunu nasıl akıl ediyor? Bunu anladınız mı? Bu aslında onun akıl etmesinden değil. Allah'a itaatli olmasının karşılığında Allah da ona ne yapıyor? Bu huyu veriyor. Bunu yakaladınız mı? Yani yakalanması gereken nokta bu. Şimdi düşünün. Şurada bir imtihan var. Mesela bir nema düşünün. Nema nedir? Senden maaşından kesilen bir şeye faiz bulaştırarak sana tekrar ne yapıyor adam? Veriyor. Apaçık bir faiz. Yani sen bankaya yatırmıyorsun ama adam seni ne yapıyor? Teşvik ediyor. Şimdi bu benim paramdır diye gönül rahatlığıyla alıp yemenle arkadaş bu benden kesildi ama ben sadece bunun ana parasını alırım. Bu ana para benim. Bunun burada verdiği milyarlar benim değil deyip bırakma senin nedir? Takvadan. Bak bunu sana anlayış olarak verir Allah. Eğer takva ehliysen. Ama yok. Olur mu ya? Ben yemesem bir başkası yiyecek. Niye ona yedireyim? Bu ne? Bak bozulmuşsun biraz. Biraz bozulmuşsun. Onu al. Bak daha ne kadar bozulacaksın sen bile anlayamazsın. Ben nasıl bozulan insanların bozulan insanları gördüm de bu noktada en çarpıcı örnek olarak gözümün önüne gelen bu. Şüpheli diye gidiyor. Halbuki direkt haram bu. Onun dışında alın İsra suresini. Ne diyor? Zinadan uzak durun diyor. Yaklaşmayın. Yapmayın ne diyor? Yaklaşmayın ne diyor? Yaklaşmayın diyor. Şimdi bunun yanında bir erkek ve bir kadın kapalı kapılar ardında baş başa kalmasın diyor mu? Diyor. Bir kadın koku sürünerek sokağa çıkmasın diyor mu? Diyor. Bir erkekle bir kadın konuşurken işveli edalı karşıdakinin kalbine hastalık verecek şekilde konuşmayın diyor mu? Diyor. Tokalaşmayı yasaklıyor mu? Yasaklıyor. Kim bir erkek ve kadın tokalaşırsa beyninin ortasından bir çivi sokulmasını yeğlerim diyor mu? Diyor. Yani haremlik selamla anlatıyor mu? Anlatıyor. Şu şu şu şu şu beraber kalır, şu şu şu şu kalamaz diyor mu? Diyor. Bunların akabine, zıttına en ufağını ihlal ettikçe bir öbürü doğuruyor mu? Yavaş yavaş yavaş yavaş ne oluyor? Artık kalp katmerleşiyor. Sen artık eğriyi doğruyu ayırt edecektin. Ya ne olacak enişten? Ya ne olacak işte şu. Bunu demeye başlıyorsun. Bu ne oluyor? Senin anlayışın gidiyor. Ha bu noktada gel. İtaat, kayıtsız şartsız itaat ne yapıyor? Seni hayra kaldırıyor mu? Şimdi sen birine itaat ederken kime isyan ediyorsun? Şeytana. Allah'a itaat ettiğinde kızdırdığın şeytan. Bu sefer şeytanın askeri diyelim. Ne var ya? Biz senin neyiniz sanki yedik mi? Demeye başlıyor mu? Kimin askeriymiş? İşte. Onun için akrabalık bağlarını kesmeyin diyor din. Niye? Gidip geldikçe senden bunu görecek, görecek, görecek. O da bir şekilde görerek ya tamamen gavur olacak ya da İslam'a geçecek.
Ben senin abinin, canın, dayın.
Ne olursa olsun abi. Ne olursa olsun. Çünkü vay o namaz kılanların haline diyen Allah. O düşün bırak haremlik selamlığı. Yetim itilir kakılır mı ya? Ve malı var diye nikahına geçirilir mi? Bak ayetlere baktın da abi bunlar bile zikrediliyor. Demek ki namaz kılanlar neler yapıyor neler.
Bence yılda bir iki kere görüşmek daha iyi.
Sen bilirsin. Onu sen bilirsin. Ama bir adam geliyor bana diyor akrabalarım hep hainlik yapar. Ben sonlara hep iyilik yaparım diyor. Sen gerçekten bunu yapıyorsun diyor. Evet diyor. Öyleyse sen bunlara kül yutturuyorsun diyor. Yani yapmak meziyet. Allah hep hayrı nasip etsin bize. Demek ki Allah Azze ve Celle kendisinden sakınan emir ve nehiyleri yerine getirene dünyada bir güzellik olarak neyi bahşediyormuş? Hakkı ve batılı ayırt eden Furkan'ı nasip ediyormuş. Allah hepimize nasip etsin. Enfal 29. O halde kul nefsi üzerine hakim, onu kontrol eden, hesaba çeken, inceleyen duruma gelmeli. Anladınız mı? Nefsinin üzerine devamlı hakim, devamlı onu kontrol eden, devamlı hesaba çeken, inceleyen insan olmalıdır. Meymune bin Mihran diyor ki, kul nefsini ortağını hesaba çeker gibi nereden yiyorsun, nereden giyiniyorsun gibi sorularla hesaba çekmedikçe takva sahibi olmaz diyor. Bunu anladınız mı? Aynen bir ortaktan hesap sorar gibi diyor, nefsine diyor bunları sormadıkça insan diyor takva ehli olamaz diyor.
Peki, evet. Yani
hayır. Bir sefer bunu kaçırdın mı zaten ucunu kaçırır gidersin. Dur şimdi örnekler verelim de o zaman. Mesela topuklu ayakkabı giymek haram. Tabarani'de gelen rivayette Ayşe annemiz ne diyor? Kadın topuklu ayakkabı giymesin diyor. Tabii. Şimdi kadın bunu giyerken dikkat edecek mi? Hı? Edecek. Etmiyorsa bir şeyler yavaş yavaş kaçıyor demektir. Topuk olmayacak. Çünkü topuklu giyen bir kadının yürümesiyle düz ayakkabı giyen bir kadının yürümesi aynı değildir. Ondan sonra elbiseye gelelim. Kadının elbisesi yeri sürükleyecek. Ama diyor işte Medine'de diyor hep hayvan pislikleri var. Olsun diyor. Olsun diyor. Şurada da diyor toprak, toprak temizleyici diyor. Anlatabildim mi?
Toprak değil mi abi? Evet. Böyle buradaki gibi değil. Hemen
çok değişik bir şey. Evet.
Namaza durabiliyorlar değil mi o kıyafetle?
Tabii. Onun dışında yemeğe içmeye dikkat etmek gerekiyor. Artık bu yeme içmede helalı var, haramı var. Mesela bir ara şu metro şeyi vardı ya, orada her türlü hayvanın eti vardı. Metroda. Domuzun eti, şu gerçi halen var her şeyde. Her şeyin tabelasını aşağıya koymuşlar, domuzunkini en üstte. Bir gün Vakit gazetesi gidiyor orada. Diyor ki ne eti? Ucuz diye herkes domuzun etini alıp ödeyip gidiyormuş. Adama diyor ki ne et alıyorsun? İşte kardeşim et diyor. Sen şu tabelayı görmedin mi? Tabela boyunun üstünde ta yukarıya koymuşlar. Domuz eti diye. Hepsininki de üstünde yazıyor ha. Domuzunki ta orada yazıyor. İnanın belki bir aydan fazla artık ne kadarsa tahmin edemiyorum. İnsanlar hep domuz eti yedi biliyor musunuz? Aynı şekilde televizyona çıkarttığı Kanal 7 çıkarmış. Ben de gazetede okudum. Halde ucuz et diye, ucuz salam, sosis diye millet hep almış almış gitmiş. Sonra araştırdıklarında hepsi domuz mamulü çıktı. İşte. Ondan sonra şimdi üzerlerine domuz mamulüdür diye yazmak mecburiyetinde hissettirir. Kim alır o zaman? He? Anca domuzlaşmıştır. Başkası almaz. Yani en cahili daha üzerinde domuz ismi görsün Türk yemez. Yani dinin olduğundan değil, onu kaka olarak görmüşlerdir. Din şey de öyle. Anlatabildim mi? Ha, bunlara dikkat ettiğinde ancak takva ehli oluyorsun. Düşünün şimdi, diğer derslerde dua bahsinde mesela işledik. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, elini açmış, Ya Rab, Ya Rab diyor. Allah onun neyini kabul etsin diyor. Demek ki üç şeye burada ne yapmış? Dikkat etmemiş. Giydiği ipek olabilir mi? Kadın açık olabilir mi? Ziynetini gösterebilir mi? Gösterebilir.
Giydiği haram derken onu da mı kastediyor?
Tabii. Yani hepsi.
Tabii.
Nereden geldi? Tabii. Her şeyi. Düşün bir kul şu dört şeyin hesabını vermeden kıyamet günde ayakları ayrılacak mı? Bunlar ne? Gençlik, ilim ve malını nereden kazandın? Nerede harcadın? Helaldan mı, haramdan mı, israf mı ettin, müsrif mi oldun, cimri mi oldun, artık neyse. Ve ömrünü nerede harcadın? Bunların hesabını vermeden ayaklar ayrılmayacak diyor. Bunların hepsine dikkat etmek gerekiyor. Evet. Kardeşlerim, bu takvanın anlaşılması için birçok meseleler vardır. Birincisi anlamada anlaşma. Yani tacir ortağına ticaretinde kazanç sağlaması için yardım eder ve şartlarını belirtir, onu hesaba çeker. Bunun gibi kalp de nefsiyle ortak olmaya muhtaçtır. Ona vazifelerini verir, şartlar koşar, ona kurtuluş yolunu gösterir, sonra da onu kontrol etmekten gafil olmaz. Zira onun hiyanet etmeyeceğine ve sermayeyi batırmayacağına emin olamaz. Şüphesiz o kötülüğü emredicidir. Yani ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Zira şüphesiz nefis daima kötülüğü emredicidir. Yani Yusuf 53. ayette Yusuf Aleyhisselam'ın dediği gibi. Ve Ayşe annemiz de ben diyor Kur'an'ı çok iyi bilen birisi değildim. Aklıma diyor Yusuf'un kıssasından bu ayet geldi diyor. Hani iftira hadisesini hatırlıyor musunuz? Ben nefsimi temize çıkaracak değilim. Zira şu nefis devamlı insana ne yapar? Kötülüğü emreder. Demek ki insan nefsiyle ne yapacak? Anlaşacak, şartlar koşacak. İşini bitirdikten sonra onu hesaba çekme, ona koşulan şartlara uymasını istemek gerekir. Şüphesiz ki bu ticaret kulu elin bir azaptan kurtaracak, firdesi âlâ makamını kazandıracaktır. Bu konudaki hesabı nefis ile beraber incelemek pek çok dünya kazançlarını incelemekten önemlidir. Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş her azim sahibi nefsini hesaba çekmekten, onun hareketlerini, duruşunu, düşüncelerini sınırlamaktan gafil olamaz. Kıymetli ömür cevherinin nefeslerinden ve her nefesin telafisi yoktur. Bunun için uyanık olan, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için amel edendir. Aciz ise nefsinin isteklerine uyan ve Allah'tan boş temennide bulunandır. Vaktini bozuk para gibi harcayandır. Bundandır ki Ömer İbn-i Hattab'a hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin, kıyamet günü için hazırlanın. Zira şüphesiz ki kıyamet gününde hesabı en hafif olanlar dünyada nefislerini hesaba çekenlerdir buyurmuştur. Burayı anladınız mı? Bir tasavvufçu tipinde konuya yaklaşın demiyorum. Ama insan nefsini kontrol edebilir mi? Etmeli. Niye etmeli? Etmediğin zaman orada mahrum olacaksın. Düşünün şimdi, Rabbim inşallah hepinizi cennete koyar. Ama cennette de kısım kısım yerler var mı? Yani birisi Firdevs-i Ala'dayken birisinin en alt makamda olmasına kimin gönlü razı olur? Dünyada bile bir şeyden doyuma ulaşmayan nefis orada ulaşır mı? Öyleyse dünyada nefsini hesaba çeken, Allah'la korkutan, Allah'ın emir ve nehilerini yerine getiren insan orada ne yapar? Rahat eder. İkincisi ise kardeşlerim, murakabe yani kontrol. İnsan nefsine tavsiyede bulunup şart koşunca geriye onu kontrol etmek ve gözlem altında tutmak kalır. Allah-u Teala'nın dediği gibi, bilin ki Allah gönlünüzdekini bilir. Bu sebeple Allah'tan sakının diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ihsanın manası sorulduğunda ne diyor? Sen Allah'ı görmesen de Allah'ın seni her yerde görüp gözettiğini ne yapman? Bilmendir. Bununla ibadet anında Allah'ın azametine ve murakabesine hazırlanmak kastediliyor. İşte bu kardeşlerim, Allah'ı semaların üzerinde arşında görür gibi onun kullarının hallerine muttali, onlara bakar halde sözlerini işitir, zahirlerini ve batınlarını görür olduğunu bilmektir. O kul onun vahiy ile konuşmasını, kulu Cibril ile konuşmasını, dilediğini emredip dilediğini yasaklamasını, mülkünde tedbirini, katına çıkıp inen meleğini işitir gibi ne yapar? İşitir. O kul onun razı oluşunu, gazabını, sevdiğini, buğz ettiğini, verdiğini ve mani olduğunu, güldüğünü, sevindiğini, melekleri arasında dostlarını övdüğünü, düşmanlarını gerdiğini müşahede eder gibidir. O kul onun iki kerim elini, birisiyle yedi kat gökleri, diğerleri de yedi kat yerleri tuttuğunu, yedi kat semayı sağ eliyle defterlerini, kitaplarını dürer gibi dürdüğünü müşahede eder gibidir. O kul kullar arasında verilecek hükmün geldiğini, onun nuruyla yeryüzünü aydınlattığını, arşına istiva yeryüzünü aydınlattığını, arşına istiva etmiş olduğunu, uzaktakinin yakındaki gibi işiteceği bir sesle nida ettiğini görür gibidir. Evet, bil cümle kalbiyle Rabb'i müşahede eder, onu kitapların ve Resulların tanıttığı gibi tanır, onu Resulların çağırdığı dinin, onların haber verdiği hakikatlerin tarif ettiği gibi bilir. Kulun amel etmeden önce amel ederken ve amel ettikten sonra nefsini kontrol etmesi gerekir kardeşlerim. Amelden önce nefsin isteğiyle mi hareket ediyor, şöhret veya riya ile mi istiyor, geçici kazanç mı istiyor, yoksa sadece Allah'ın rızasını mı istiyor? Eğer Allah için ise o amel yapılır. Aksi halde ise ne yapmak gerekiyor? Onu terk etmek gerekiyor ki işte bu ihlastır. Bunu anladınız mı? Yani kul amel etmeden önce, amel ederken ve amel ettikten sonra nefsini her zaman ne yapacak? Kontrol etmek zorunda. Amel esnasında bu amel ile seviniyor mu? İnsanlar amelini süslüyor mu? İnsanlar onu görünce övsünler diye mi güzelleştiriyor? Veya insanlar onu bu halde göremeyecekler de zemmedecekler diye mi endişeleniyor? İşte bunu Allah'ın emrine yerine getirmek, yasaklarından sakınıyor görünmek için mi yapıyor? Şayet yalnız Allah içinse devam eder. Değilse Allah'tan ne yapması gerekir? Bağışlanma dilemesi gerekir. Yine amelden sonra kontrola gelince. Bunları hiç düşündünüz mü bu ana kadar? Evet. İşte bunlar sürekli insanda oldu mu takva ehli olur. Amelden sonraya gelince kardeşlerim, yaptığından dolayı övülmeyi seviyor musun? Bunu bir düşün. Bu yaptığının sebebiyle seni överler. Bunu insanlardan açıkça veya ima ile ister misin? Kim böyle yapmazsa, seni övmezse ona eza etmeye çalışır mısın? Veya aslandan kaçar gibi ondan kaçarsın. Onun halini, halkını muttali kılacak olan ancak Allah'tır. Kul başkalarının kendisinin haline muttali olmalarını istemez. Yaptıklarını ancak Allah'ın kolaylaştırması ve fazlıyla yapabilmiştir. Ameliyle değil. Allah'a itaat ediyor olmasıyla sevinir. Allahu Teala'nın buyurduğu gibi de ki, ancak Allah'ın buyurduğu gibi. Allah'ın fazlıyla, rahmetiyle, evet, yalnız bununla sevinsinler. Bu onların toplamakta olduklarından daha hayırlıdır diyor. Yunus 58'de. Bunu anladınız mı? Demek ki insan amel etmeden, amel ederken ve amel ettikten sonra sürekli kendini ne yapacakmış? Demin meseleyi anladınız mı? Nefsizden anlaşmayı, nefisle kontrolü, yani tasavvufçu tipinde değil derken kastım buydu. Yani anlaşma bu. Allah'a itaat et. Çünkü azaba birlikte gireceğiz. Ateşe birlikte gireceğiz. Öyleyse devamlı kendiyle insan murakabe yolunda olacak. Ebu Zer'in rivayet ettiği bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam'a, ey Allah'ın Resulü, kişi hayırlı bir amel işleyince insanlar onu övüyorlar. Buna ne buyurursun diyor. Bu müminin peşin müjdesidir diyor. Ne demek bu? Kendisi istiyor mu? İstemiyor. Yanında mı ediyorlar? Hayır. Arkasından, gıyabında konuşurlarken onun övülmesi neymiş? Demek ki bu nefsiyle anlaşmış. Bu kendini ne yapıyormuş? Murakabe altında tutan bir insanmış. Bunu anladınız mı? Ha. Demek ki bu da diğer insanların içinde Allah'ın onlara verdiği neymiş? Hasletler. Evet kardeşlerim, bu nefis kontrolü kulun taatinde ihlaslı olması içindir. Nefsin isyanda kontrolü tevbe, pişmanlık ve ondan vazgeçmektir. Mübahta kontrolü edepli olma, nimete şükretmesidir. Zira şüphesiz nimet görmediği bir an yoktur ki ona şükretmekten kaçınılmaz. Beladan da boş kalınılmaz, ona da sabır gerekir. Bütün bunlar murakabeye, yani kontrola nedir? Dahildir. Bakın bu paragrafı baştan tekrar alayım. Nefsin kontrolü kulun taatında ihlaslı olması içindir. Yani her amelinde. İsyanda kontrol neymiş? Tevbe ve pişmanlık, ondan vazgeçme. Hangi halse günah olan. Mübahta kontrol neymiş? Bunu anladınız ya. Yani helal kılınıp mübah kılınan bir şeyde kontrol olur mu? Edepli olma. Konuşmada, yemede, içmede, giyinmede, ikramda insan edepli olmalı. Değil mi? Ama bunun zıttıyla hareket edenler var mı? Mesela birisi bir evine misafir gelmesini istemez. Geldi mi de ne kadar evinde şu varsa vermek ister hani. Bu böyle değil. Gelmesini de isteyeceksin, ikram etmesini de isteyeceksin. İkram ederken de başa kalkmayacaksın. Yani insanın her şeyde bir edebi olmalı. Mesela bir kardeş olur. Kendi aldığı, Allah'ın kendisine vermiş olduğu bir giysi olur. Sırf ona başa kalkmak için giymemeli. Edepli olmalı. Ama giyinip ona gösterebilir mi? Gösterir. Yani dikkat ettiniz mi? Bütün mesele nerede dolaşıyor? Hep burada. Yani karşıdakinin bundan ruhu bile belki duymuyor. Burada bütün iş senin kalbini kontrol etmende. Evet. Tabii. Nefsin kontrolü kulun itaatında ihlaslı olması içindir. Nefsin isyanda kontrolü tevbe, pişmanlık ve ondan vazgeçme. Mübah olanda kontrolsa edebi gözetme, Allah'ın verdiği nimete şükretmedir. Zira şüphesiz nimet görmediği bir an yoktur. Beladan da insan boş kalabilir mi? Allah her şeyde imtihan edebilir. İşte bunda da kontrol nedir? Sabretme. Bütün bunlar bu murakabe dediğimiz kontrola nedir? Dahil olan şeylerdir. Kul bu kontrola devam ederek Allah'ın kendisinin zahirine ve batınına muttali olduğunu yakin ile bilir. Bunu anladınız mı? Yani bu üç şeye dikkat eden neyi yakalarmış? İhsanı tamamen ne yapıyor? Yakalamaya başlıyor. Yani Allah benim kalbimden geçeni de açığa vurduğumu da ve her halimi ne yapar? Bilir. İnsanların içindeki halimi de yalnız kaldığım, ailemden kaldığım halimi de ne yapar? Bilir diyor. İşte bu kul ne oluyor? İhlasa gidiyor. İşte bu ilim ile yakinli devam ettirmesi murakabedir. Bu Allah'ın kendisine murakabe ettiğini bilmesinin bir meyvasıdır kardeşlerim. Allah'ın kendisine baktığını, sözünü işittiğini, yaptıklarını her an, her nefes, her göz kırpmasında gönlünden geçenlere muttali olduğunu bilir. Bunun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Muaz'a nerede olursan ol Allah'tan sakın buyurarak ne yapıyor? Ona tavsiyede bulunuyor. Bundan gafil olan takva sahiplerinin halinden de ne olur? Gafil olur. Böylece murakeme Allah'ın er-rakib gözeten, el-hafiz himaye eden, el-alim her şeyi bilen, es-semi işiten, el-basir gören ismiyle kulluktur. Kim onları sayarsa, ezberlerse, düşünürse ve gerektiği gibi ibadet ederse murakabeye ne yapar? Ulaşır. Evet. Üçüncüsü ise kardeşlerim mücahede. Bu da Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Allah'ın sevdiğinin zuhuru, sevmediğinin defi için çaba ve gayret sarf etmedir. Bunu anladınız mı? Yani sadece kendinizden murakabe, kendinizden anlaşma neymiş? Yokmuş. Bak bir şart daha geldi. Bu da neymiş? Allah'ın sevdiğinin zuhuru, sevmediğinin defi için çaba ve gayret sarf etme. Bunun bir adı da cihattır. Ellen, dillen, kalpten hangisine gücünüz yetiyorsa bunu ne yapmanız gerekiyor? Gündeme getirmeniz gerekiyor ki bu da kulun ayakta kalmasının en büyük sebeplerindendir. Direkt alakalı. Zaten imana bağlıyor. Ama burada şunu da anlayın. Kişinin ferden yapacağı iş var mıdır? Cemaatle, devletle ve bir devlet reisinin yapacağı işler var mı? Burada gücün yeter derken gücün yetecek. Aynen İbn-i Mace'nin Kitab-ı Züht'te geldiği gibi küçük düşmek nedir bilir misiniz diyor. Sahabeler ne diyor? İşte birisi bir şey yapar da eline yüzüne bulaştırır. İşte insanların içinde gülünç duruma düşer gibi hep dünyalık bir şeyler getiriyor. Allah Resulü ne diyor? Bu sizin anladığınız gibi değil. Küçük düşmek nedir bilir misiniz diyor. Şurada bir münker var. Yani Allah'a bir isyan var. Siz de oradan geçiyorsunuz ve onu engellemeye mani olacak sizde güç var. Bunu anladınız mı? Yani artık her neyse. Ona mani olmadan gidiyorsunuz diyor. Allah kıyamet gününde bütün insanların huzurunda sizi topluyor. Ey kulum, falan yerde münker vardı. Sen de oradan geçiyordun ve bu münkeri gördün ve gücün de yetiyordu. Neden ona mani olmadın diye sorar diyor. O kul ne der? Korktum diyor. İşte bu neymiş? Küçük düşmek buymuş. Neden? Neden? Allah'tan korkmak gerekmiyor mu? Kimden korktu o? İşte. Bu ayrı. Bu ayrı. Evet. Allah iş cihat değil, şehitlik. Şehadeti. Kim kalbinden bir an bile olsun, yani bir saniye bile geçse, şehadeti istemeden ölürse, andolsun ki cehalet, yani müşrik olarak ölmüştür. Yani Allah uğruna ölmeyi insan bir an dahi olsa ömründe kalbinden geçirmesi gerekir diyor. Evet. Demek ki kardeşlerim, Allah'ın sevdiğinin zuhuru, sevmediğinin defi için çaba ve gayret sarf etmekte takvanın neymiş? Göstergesi ve senin de takvalı olmana sebep teşkil edecek noktalardan. Yani imanını koruman bir noktada böyle. Mesela Maide suresini baştan sona okudunuz mu? Orada İsrailoğulları yanlarında birisi münker işlediğinde ne yapıyordu? Allah'tan kork, bunu işleme diyorlardı, değil mi? Daha sonra onları aynı münkeratta gördükleri halde ne yapmıyorlar? Uyarmıyorlardı. Allah onları ne yaptı? İsa'nın diliyle, Davut'un diliyle ne yaptı? Lanetledi. Gördünüz mü bir münkere mani olmamanın size getirdikleri? Neymiş bu? Vallahi diyor, ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz, ya da Allah onlara nasıl lanet etmişse size de öyle lanet eder diye Peygamber Aleyhisselam da bize ne yapıyor? Bildiriyor. Bunu anlatabildim mi? İstersen senede bir kere yap bunu, İstersen hiç yapma. Evet. Ama lanet sebebi. Yine kardeşlerim, takvanın insana gelebilmesi için, bu kelimenin yakalanabilmesi için önemli şartlardan, kilit anahtarlardan birisi de teslim kelimesi. Bakın, teslim derken, teslim kelimesinin Kur'an'da geçtiği yerlere bir bakalım. Ne mana ifade ediyor bir anlayalım. Allah-u Teala diyor ki, hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümlerin içinde verdiğin hükümden işlerinde hiçbir sıkıntı duymaksın. Onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. Nisa 65'te. Teslimiyeti burada anladınız mı? Aralarında, yani aramızda herhangi bir hususta ihtilaf edebilir miyiz? Mümkün. Bunu nereye havale edecekmişiz? Orada da hükmünü gördük. Kim itiraz eder? Haksız olan. Haksız olan itiraz eder. Haklı olan zaten haklıdır. Oraya da gitse haklılığı kanıtlanacak. Gitmese de zaten kendini haklı görüyor. Bunu anladınız mı? İtiraz eden haksız olacak. İşte imtihan bunda. Ne yapacak? Oradan gelene kalbini böyle tamamen teslim etmedikçe ne olmazmış? Bu çok önemli. Demek ki burada da 3 tane şık var. Hüküm verme, hiçbir sıkıntı duymadan göğüs genişliği ve teslimiyet. Bu ayetten 3 tane madde alıyorsunuz bakın. Bu da ayetlerin tefsiri aynı zamanda. Hüküm verme, hiçbir sıkıntı duymadan göğüs genişliği ve teslimiyet. Şimdi açalım. Hüküm vermeye gelince, nefsin Allah ve Resulünün emrine uygun hareket etmesi şart koşma ve murakabeyi kapsar. Yani kendine şart koyduk, anlaştık ya, sonra kontrol işte buraya giriyor. Sıkıntı duymadan göğüs genişliğine gelince, bunda kalbin teslim makamına gelip halis olmasına kadar mücahede gizlidir. Bu haberde açığa çıkan şüpheden, işte açığa çıkan şehvetten, İhlasın açığa çıkmasını istemekten, kadere ve şeriata aykırı olmaktan, sevgisinde rekabetten kurtulmaktır. Bu ahlakın sahibi selim kalbe sahiptir ki kıyamet gününde Allah'a öyle kalpten başkasıyla giden kurtuluşa eremez kardeşlerim. Teslimse çekişme ve itirazın zıttıdır. Çekişme ancak itirazdan meydana gelir. Evet. Şimdi bir de gelelim. İtiraz insana 3 şekilde bulaşır. Ancak Allah'ın koruduğu kimse bunlardan korunur. Birincisi, Allah'ın isimleri ve sıfatlarında batıl şüphelerle itirazdır ki Erbabı bunu aklı kesinlikler diye isimlendirir. O hakikatte cahil hayaller, zihni imkansızlıklardır. Allah Azze ve Celle isimleri ve sıfatları hususunda çekişirler ve onun aleyhinde hüküm verirler. Yani işte Allah'ın eli, Allah'ın gözü, Allah'ın arşa istiva etme meselesini okuduk değil mi? Daha önce. İtiraz eden nasıl ediyordu? Hep akla uymadıkça. Peki bu ayetin esbab-ı nuzulunda o sahabe nasıl itiraz etti? Tarla sulama meselesiydi hatırladıysanız. Senin diyor halayın oğlu da Zübeyir, ondan diyor böyle hükmettin değil mi diyor. İtiraz nedenmiş? Kim itiraz edermiş? Allah'ın hükmüne razı olmayan. Anlatabildim mi? Demek ki vahye tam teslim olma, kalp ona teslim olunca ondan gelecek olanı da ne yapar? Doğrusunu görür. Akılla, fıtratla anlar ki hak apaçık. İşitme, akıl ve fıtrat onda toplanır. İşte bu imanın en kamilidir. Rivayete, aklına ve fıtratına karşı harbeden kimse bunun gibi değildir. Allah'ın şeriatına ve emrine itiraz vardır ki bu itiraz ehlinin çeşidi de üçtür. Birisi görüşleriyle ve kıyaslarıyla itiraz eder. Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldıklarını haram sayarlar. Vacipleri geçersiz kılıp, vacip olmayanları vacip sayarlar. Sahihleri batıl, batılları sahih kabul ederler. Hükümsüze itibar edip, muteberi hükümsüz kılarlar. Mutlak olanı sınırlandırıp, sınırlıyı mutlak kabul ederler. Bu görüş ve kıyasçılığa selef karşı çıkmış, bundan sakındırmıştır. Yeryüzünün çeşitli yerlerinde bulunan arkadaşlarını uyarmışlar. Böyle kimselerden sakındırmış ve onlardan nefret etmişlerdir. Konuyu ne kadar uzattık anladınız mı? Yani bir itiraz. Dört mezhep haktır diyorlar mı? Neyle diyorlar bunu? Muteber olanı bırakıp muteber olmayana gidiyorlar. Allah'ın razı olduğunu bırakıp razı olmadığını ne yapıyorlar? Hak diye getiriyorlar. Bu nereden gelmiş Seyhan? Nereden çıkıyor bu? Sırf kıyastan. Ben anladın mı? Yani hak olandan inhiraf, hep batıl, hakkın razı olmadığı, göstermediği her ekolden meydana geliyor. Demek ki bir insanın bir kıyası kabul etmesi hem itiraza gidiyor, orada sahabe Zübeyir'e derken bu halayın oğlu deyince ne demek istedi Seyhan? Kıyası. Burada ne yaptı? Kıyas yaptı. Bu senin akraban da. Onun için böyle hükmediyorsun değil mi diyor. Halbuki suçladığı kim? Allah'ın yeryüzünde razı olduğu emini bir insan. Bunu kaçırıyor. Evet. Demek ki iman ve şeriat hakikatlerini, zevkleri, veçleri, hayalleri, batıl şeytani keşifleriyle itiraz edenler de vardır kardeşlerim. Allah'ın izin vermediği şeyleri din edinirler. Allah'ın Resulü diliyle din kıldığı şeriatı iptal ederler. İman hakikatlerini şeytanın hilesi ve cahil nefsin hazları ile değiştirirler. Evet. Allah'ın fiillerine, kaza ve kaderine de itiraz vardır ki, bu itirazın üçüncü şeklinde, bu da cahillerin itirazıdır. Açığı ve gizlisi arasında sayılamayacak kadar çeşidi vardır. Bu hummanın bedeni sardığı gibi nefislerde de yayılır. Kul sözlerini, emniyetini, irade ve hallerini iyi düşünürse şüphesiz bunu kalbinde açıkça görür. Her nefis Allah'ın kaderine, taksimine ve fiillerine itiraz edicidir. Ancak onu hakkıyla tanıma noktasına insanın ulaşabileceği imkanda ulaşanlar onunla huzur bulur. İşte onun hazzı teslim olup boyun eğmekte ve her şeye razı olmaktır. Bunun için Ömer radıyallahu anh, kul göğsünde düğüm olan şeyi terk etmedikçe takvanın hakikatine ulaşamaz. Bunu anladınız mı? Değil. Nasıl anlatayım bunu? Aslında kağıda bakmadan anlatmak istedim de bu cümleleri kaçırırım diye tekrar kağıda döktüm. şurada yakalamanız gereken birinci cümle bu. İtirazları üçe saydık ya. Buradaki itirazın birisi neymiş? Kadere. Hiçbir kul kaderi kabul etmez. Bunu anladınız mı? Şimdi güzel bir kadını görseniz siz de öyle güzel olmak ister misiniz? Zengin birini gördüğünüzde sizin de öyle bir malınız olmasını ister misiniz? Bakın, itiraz bazında alıyorum şimdi. İsyan bazında değil. Hakkına ne dedik? Allah'ın taksim ettiği kadere razı olma. Boyun eğdirme, nefsten anlaşma, nefsi kontrol etme. Anlatabildim mi? Ahireti hatırlatmayla bunlar kadere rıza gösteriyor. Ve arkasında şu rivayeti hatırlayın. Niye göğüs sıkılırsa ya? Hastalığı at. İnsan bazen sıkılır. Yani hep bir garabet gelir. Niye gelir? Günahı da at. Bir şeye razı olmama. Bir kardeşin olur, bir annen olur, bir baban olur, bir yengen olur, bir Müslüman olur, bir kafir olur. Neyse. Gördüğün bir şeye senin bilinçaltından nefsinin istek duyması, senin de onu yerine getirememen senin göğsünde ne yapar? Bir sıkıntı meydana getirir. İşte bunu kalbinden atmadıkça takva ehli olamazsın. Şimdi o istediğin şeye göre değişir. Allah'tan cenneti ben devamlı isterim. Şehit olmayı devamlı isterim. Yatakta ölmemeyi devamlı isterim. Bunlar değil. Ama dünyalık bir meselede arabam olsun, evim olsun, şu olsun, bak bu insana garabet getirir. Gelmez. Gelmez. Bunun dışında zaten haset etme, riya etme de akabinde gelir. Gıpta dersen tabi caiz. Gıpta şu. Gıpta şu. Hak olan. Mesela nasıl diyeyim? Sen gerçekten akıllı, edepli, iffetli, ilimli birisin. Ben seni gördükçe Allah'ım ben bunu kıskanıyorum. Ondaki iffeti, ondaki edebi, ondaki ilmi bana da ver. Bu tip nedir? Aynı zamanda bu hasettir ama gıpta cinsindendir. Hak olandandır. Hep Allah'tan isteme. Yani birini görerek. Ama onda olan niye bende olmasın? Niye insanlar hep onu konuşuyor? Niye hep o anlatıyor? Niye hep onunki doğru? Bak bu haset. Niye o insanlar onu sayıyor? Bu haset. Tabii zaten onu kötülemek için elinden gelen her şeyi yapar insan. Onun için bir Müslümanın ayıbını da ifşa etmek haram. Buna da tecessüs deniyor. Gizli hallerini araştırıp ifşa etme, insanlara söyleme. Evet. Demek ki kul göğsünde düğüm olan bir şeyi terk etmedikçe takvayı ne yapamıyormuş? Anlayamıyor. İşte o Allah'ın emrine ve dini, kevni, kaderi, hükümlerine teslimiyettir. Bu ayakların kaydığı, anlayışların saptığı, akılların şaştığı, tartışılan bir konu olan kazaya rıza meselesidir. İnşallah başka zaman tekrar üzerinde bunu dururuz. Ve daha önce de zaten kader meselesinde durduk. Evet. Şimdi takvanın en önemli kelimelerinden birisi de rızadır kardeşlerim. Bunun da bölümleri vardır. Buraya çok dikkat edin. Birinci bölümü Rab olarak Allah'tan razı olma. İşte burada fıtratta kullukla tevhidde kulluğu açacağız. Ağır gitmiyor değil mi? Anlıyorsunuz. Tamam. İnşallah sonra tekrar dinlerseniz daha rahat anlarsınız. Rab olarak Allah'tan razı olma. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etme. Kulun Allah'tan başka Rab edinmemesi, onun takdiri gerçekleşirken onun tedbirine itimat etmesini gerektirir ki Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi de ki Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka Rab arar mıyım? Enam 164'te. Şüphesiz o imanın cömert tesbihidir. Tevhid denizinin manzarasının en net surette tecelli etmesidir. Bir kelime ile gökler, yeryüzü ve onlarla bulunan var olur. Sonra hepsinin vahdaniyetinin gölgesinde alemlerin Rabbi olan Allah'a akide, ibadet ve şeriat ile ibadet ederler. Evet. Böylece bu istek ilk isteklerle beraber Enam suresinin başında ve ortasında iman hükümlerini hedefler. De ki ben Allah'tan başkasını dost tutar mıyım? Gökleri ve yeri yaratan odur. O yedirip besliyor ve yedirilip beslenmeye muhtaç değil. De ki bana İslam'da ilk olmaklığım emrolundu ve bana sakın müşriklerden olma denildi. Enam 14'te. Yani mabut, yardımcı ve sığınak olarak Allah'tan başka tutunacağımız yer neymiş? Yok. Yani Rab'lığı kabulle aynı zamanda neleri de kabul ediyormuşuz? Mabut, ibadet edilen, yardımcı. Ondan başka kim yardım edebilir? Ondan başka kime sığınılabilir? Bunları da ne yapıyormuşuz? Demek ki o dostluk sevmek ve itaat etmektir. Bu hüküm veli yani dost kelimesinin bütün manalarıyla yalnız Allah'ı dost edinmeyi gerektirir ki bu da imanda samimiyetin hükmüdür. Bunu anladınız mı? Mesela sev ama Allah'ı sever gibi hiçbir şeyi ne yapma? Sevme. Demek ki Allah'tan başka metin, kuvvet sahibi, rezzak sahibi neymiş? Yok ki dost edinilsin. Sonra naziklik, yağcılık ve insafa izin olmayan ayrıcı izah getiriyor ki de ki bana İslam'da ilk olmam ve müşriklerden olmamam emrolundu. Demek ki sınırları belirli hüküm, yumuşaklık ve çözülme kabul etmiyor. Her hareket ve sukunda maksut, yöneliş, itaat, boyun eğme kimeymiş? Yalnız Allah'a olacak. Başkasını ona ortak edinmekten uzak olunacak. Bu ona rızadır. Ondan Rab olarak razı olmanın tamamındandır. Kim ondan hakkıyla razı olursa ondan başkasına ibadetten kesinlikle nefret eder. Zira rıza yalnız onun rububiyetini ve yalnız ona ibadeti gerektirir. Şimdi burada daha rahat anlayabilmeniz için şöyle örnekler vereyim kardeşlerim. Düşünün bir nurcuyu ele alın, bir tasavvufçuyu ele alın, bir şiayı ele alın veya bidat ehlinden birini alın. Size bir şeyler anlatırken, sizi bir şeylere davet ederken neler anlatır? Kerametleri, açmasını, uçmasını, kaçmasını değil mi? Sırf bu kitapları. Peki bidat ehli değilse birisi kime anlatır? Allah'ın rızaklığını, alimliğini, onun her şeyde, her yerde insanı gördüğünü, işittiğini, merhametli olduğunu değil mi? Sırf Allah'ın yediren, içiren, mabut olduğunu gündeme getirirse insan ne yapar? Artık ona denk olacak bir sevgi, ona denk olacak bir korku, ona denk olacak bir sığınmayı aklına bile getirir mi? Ama bakın bunu anlamayan insanlara gittiğiniz zaman ne yapar? Ya siz şimdi denizden boşu boşuna geçebiliyor musunuz? Yani trafodan elektrik geliyor, işte şuraya geliyor, bak bir sürü aracı var. Bu tipte tiplemelere giderek ne yaparlar? Senin direkt Allah'a gitmen gereken yolu ne yapıyorlar? Kesiyorlar. Demek ki bunun da şeyi neymiş? İlimsizliğin getirdiği insana koyu bir cehalet. Bunu anladınız mı? Ne kadar ilim ediyorsanız o kadar Allah'a neymişsiniz? Yakınmışsınız. Bakın ben size birkaç maddede Rab olarak Allah'tan rızanın yükümlü kıldığı işleri yazdım. Bunları size okuyayım. 1. Tevekkül. Rıza tevekkülün sonudur. Kimin ayağı tevekkül ve teslimde sağlam olursa onun için rıza makamının hasıl olması kaçınılmazdır. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeyi bir ölçüyle yaratmıştır. Bunu anladınız mı? Allah'a tevekkül. İkincisi, Allah'ın rızasının bulunduğu şeylere devam etmek. Kim bir şey yapmak isterse ona ulaşan yola ne yapsın? Suluk etsin. Kim Allah'tan razı olursa Allah'ın razı olduğu şeyleri yapmaya devam eder ve onu rıza makamını ulaştırır. Üçüncüsü ise kulun zayıflığını, acizliğini bilmesidir. Kul zayıflığını görüp aczini itiraf edince Rabbinin sağlam korumasına sığınır ve ona şiddetlice sarılır. İşin ona havale eder, takdir ettiği her şeye razı olur. Dördüncüsü, kulun Allah'ın rahmetini ve kendisine olan şefkatini bilmesi. Allah kullarına kendilerinden daha merhametlidir. Özellikle kendisine yönelenlere ve yoluna tabi olanlara buyuruyor ki Allah müminlere merhametlidir. Bu da Ahzab 43'te. Demek ki kardeşlerim, kim rıza kapısından girerse himmetini yüce tutmuş ve nefsini ıslah etmiş olur. Ayağını Allah'ın dilediği yere yerleştirir. Eli ne yapmaz? Boş dönmez. Allah'tan razı olmaya gelince kardeşlerim, kim Rab olarak Allah'tan razı olursa Allah ondan, o da Allah'tan razı olur. Allah Azze ve Celle diyor ki bakın, Allah şöyle buyuracak. Bu doğrulara, doğrulukların fayda vereceği gündür. Onlara içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetleri vardır. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve kazanç budur diyor. Maide 119'da. Demek ki Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, Allah da, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar Allah tarafında olanlardır. İyi bilin ki kurtuluşa erecekler de sadece Allah taraftarıdır. Mücadele 22'de. Demek ki bu ayetler onların sadakatlerini, imanlarını, salih amelleri, Allah düşmanlarıyla cihatlarının karşılığı olarak onların Allah'ın rızasına erdiğini, onları razı ettiğini ve onların da Allah'tan razı olduğunu ne yapıyor? Garantiliyor. Demek ki şüphesiz bu Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Aleyhisselatü Vesselam'dan, din olarak da İslam'dan razı olmalarından sonra onlara ne oluyor? Hasıl oluyor. Bunun için onun rıza ehli ondan da rıza ehlidir. Zira ondan razı olma, onunla razı olmanın da neyidir? Semeresidir. Onunla rıza isimleri ve sıfatlarıyla, ondan rıza sevabı ve karşılığıyla ve bu yüzden Allah ile razı olma, Allah'tan razı olmaktan daha yüce ve yüksektir. Bakın bunun sebepleri şunlardır kardeşlerim. Allah ile razı olmak özel, Allah'tan razı olmak umumidir. Onun gayesi Allah'ın kaza ve kaderine teslim olma ve bunun olduğu yerde Rab, ilah ve mabut olarak Allah'tan razı olmak vardır. İkincisi, Rab olarak Allah'tan razı olma farzları destekleyen bir farzdır. Kim Allah'tan Rab olarak razı olmazsa İslam'ı ameli ve hali de ne yapmaz? Sahih olmaz. Üçüncüsü, Rab olarak Allah'tan razı olma ondan razı olmayı gerektirir. Şüphesiz onun rububiyetine razı olma, rububiyetine derken neyini? Yaşatması, öldürmesi, ömür vermesi, çirkinliği, güzelliği, hastalığı, sıhhati, ömrü, anasının babasının Müslüman olması, kafir olması, Türk olması, zenci olması, anlatabildim mi? Bunların hepsine razı olma, ondan razı olmayı gerektirir. Demek ki kardeşlerim, bunların hepsi ondan razı olmak, onun rızasının da neymiş? Semeresi. Bunu anladınız mı? Yani senin itaatın aynı zamanda ondan geleni de kabulü ne yapıyormuş? Kolaylaştırıyor. Yani hepsi birbiriyle ne yapıyor? İrtibatlı gidiyor. Allah'tan razı olmanın yükümlü kıldığı işlere gelince kardeşlerim, kul için Allah'tan razı olmanın gerçekleşmesi, nimet ve musibet anlarında rızasının eşit olması, Allah'ın onun için tercihine razı olmasına bağlıdır. nimet ve musibet anında razı olmanın eşit olmasında da şu yönler vardır. 1. Müslümanın işini Allah'a havale etmiştir. İşini havale etmesinden dolayı Allah'ın kendisi için seçtiği her şeye razıdır. Özellikle Allah'ın hikmetini, rahmetini, lütfunu, güzel tercihini kemaliyle biliyorsa. 2. Müslüman Allah'ın kelimesinde değişiklik olmayacağını, hükmünün geri çevrilemeyeceğini kesinlikle bilir. O yakin ile bilir ki nimet ve musibet hükmü verilmiş, sonuçlandırılmış ve kaza ve kader iledir. 3. Müslüman sadece kuldur. Kul ise ihsan ve merhamet sahibi efendisinin hükmünün işlemesine kızamaz. Bilakis onların hepsini onunla ve ondan razı olarak kabul eder. Bunu anladınız mı? Kahpe felek. Keşke şuradan geçmeseydim. Keşke Allah beni yaratmasaydı. Duydunuz bunları hiç? Keşke ölseydim de bunları görmeseydim. Benim de canımı al, onunla öleyim tipinde insanlar arasındaki isyanı, bunlar neymiş? Takdire rıza göstermeme. Evet. 4. Müslüman Allah'ı sevendir. Sevenin, sadık olan ise sevdiğinin yaptığına nedir? Razı olandır. 5. Müslüman işlerinin sonucunu bilmez. Onun hak mevlası ise onun maslahatını ve faydaları en iyi bilendir. Hiç yaratan bilmez mi? O latiftir, her şeyden haberdardır. Yani şöyle düşünün. Biz emrolunanı yapmak zorunda mıyız? Güzel. Hudeybiye Anlaşması'nı hiç okudunuz mu? Ömer radıyallahu anh'ın bir itirazı var. İtiraz ederken ne diyor? Allah hak değil mi? Hak. İslam hak değil mi? Hak. Sen Allah'ın Resulü değil misin diyor. Evet diyor. Peki diyor, Allah bize yardım etmeyecek mi? Evet diyor. Niye imza alıyorsun diyor. Anladınız mı? Allah Resulü susuyor. Ebu Bekir'e gidiyor. Aynısını söylüyor. O da susunca başına bir bela, musibet gelmesinden ne yapıyor? Korkuyor. Niye? Anlıyor ki bu vahiyle belli. Demek ki sen emrolunanı ne yapacaksın? Yapacaksın. İşlerin neticesini kim bilirmiş? Allah bilir. Bunu anlamanız için bu örneği verdim. Yakaladınız mı bunu? Yani sen ne olursa olsun Allah'ın emrini ne yapacaksın? Yerine getireceksin. O kadar. Akıbetini, maslahatını hazırlayacak kimdir? Allah. Müslüman Rabbini tanır, ona güzel zanda bulunur, yürüyen işlerden onu itham etmez, Allah'a güzel zanda bulunur, Müslüman için nimet ve musibetin eşit olmasını gerektirir ve Allah'ın hak mevla olarak kendisi için seçtiği şeye razı olmasını gerektirir. Düşünün şimdi, kimileri refah içindeyken, kimileri bugün zulüm içinde mi? Kimileri öldürülüyor, kimi tecavüze uğruyor. Burada Allah'a itham var mı? Kimi insanlar bu ithamı yapıyor mu? Veyahut kafirler onlara zulmederken ne diyorlar? Hadi Allah gelsin de seni kurtarsın. Rabbiniz varsa gelsin. Diyorlar mı bunu? İşte burada Allah'ı ne yapamıyorsunuz? İtham edemiyorsunuz. Neden? Zulmü ben kendi nefsime haram kıldım diyor mu? Öyleyse siz de birbirinize zulüm etmeyin. Yine kader bahsinde gördük. İyilikler kimden? Allah'tan. Kötülükler bizim kendi elimizden işlediklerimizden diyor. Ama yaratma yönüyle Allah'tan, işleme yoluyla kimden? Bizden. Bu noktayı ne yapacağız? Güzel yakalayacağız. He? Şimdi şöyle düşünün. Kaderi anlatırken biz dört rükünde ele alınır diyoruz. Mesela başına bir iş geldi, iyi veya kötü. Allah bunu biliyor mu? Biliyor. Diledi mi? Diledi. Yazdı mı? Yazdı. Yarattı mı? Yarattı. Bunu bir yakalıyorsun. Ve bunun da bütün delilleriyle işliyoruz. Buraları yakaladın mı? Peki iyilikler kimden? Allah'tan. Allah kötülük diliyor mu? Dilemiyor. Dilemediği gibi kötülüğün de yeryüzünden kalkması için peygamberleri gönderme sebebi nedir? Bu. Ve kötülüğün de cezasını misli olarak dünyada veriyor mu? Mesela bir haksız yere cana kıymayı düşün. Allah bunu helal kılıyor mu? Kılmıyor. Yapana ne yapıyor? Karşılığında kısas diyor. Peki zina etmeyi hoş görüyor mu? Görmüyor. Evliyse, dulsa mahrumiyet diyor. Yani canından mahrumiyet. Taşlanarak öldürme diyor. Hoş görüyor mu? Görmüyor. Ve bu gibi Allah'ın hoş görmediği, yani fahşa kelimesiyle bildirdiği her şeyi ne yapıyor? Sana bir bir anlatıyorsa yani. Bunu anladın mı? Bunların hiçbirini ne yapma? Yapma. Bunlar benim diyor razı olmadıklarım. Peki sen bunu işliyor musun? Misal işliyorsun. Bu Allah'tan mı? Hayır. Yani Allah bunu dilemedi ki. Anlatabildim mi? İyilikler onda.
Peki şu sahabetlerin
oraya girme şimdi dur. Oraya girme. Şimdi iyilikler Allah'tan, kötülük senin kendi istediğinde. Mesela Allah doğru olun diyor mu? Dürüst. Yalancı olmak senden de Allah'tan mı? Önce bunu anla. Hangisinden hoşlanıyor Allah? Doğruluktan. Kötülüğe meyleden sensin. Ama iş yaratmaya gelince yaratma yönünden kula nispet edebiliyor musun bir şeyi? Şunu insan yaratabilir mi? Yaratamaz. Ama bununla adam öldürür mü? Yaratan Allah ama işleyen sensin. Bunu anladın mı? Veyahut şöyle düşün biraz ileriyle. Ölüm hepimize hak mı? Hak. Ömer İmam Malik'in Muvatta'sında zikrettiği gibi İmam Buhari'den naklediyor. Medine'de müşriğin önünde elinden ölmeyi istiyor mu? Hı? Ya Rabbi bana Medine'de şehadeti nasip et diyor mu? Herkes itiraz ediyor. Ya mı Ömer? Allah Mekke'yi de Medine'yi de müşriklerden emin kıldı diyor mu? Harem kıldı. O isterse olur diyor mu? Bak isteyen Ömer namazdayken bir müşrik gelip bıçakladı mı? Şehit oldu mu? Bak isteyen o verem. Anlatabildim mi? Yani bu tipte ele alıyorsun. Bu da kaderin cüzlerinden bir cüzü. Bilmiyorum belki konuşabileceğim nokta buraya kadar. Ama insanın başına gelen bazı bela musibetler vardır ki bu da kaderle alakalıdır. Buna bakarsın. İşlemiş olduğum bir şeye binaen Allah bana bunu verdi temizliyor. Beni imtihan ediyor. Sabır mı ediyorum, isyan mı ediyorum? Veyahut hiçbir şey yoksa Allah senin imanını deniyordur. Burada Rabbine ne yaparsın? Her ikisinde de tevekkül eder, sabredersin ve Rabbine şükreder, yardım dilersin. Çünkü Allah hiç kimseye taşıyamayacağı yükü ne yapmıyor? Vermiyor. Bunu anlatabildim mi? Yani iyilikleri Allah'tan istediği iyilik. Sana verdiği de iyilik. Kötülükleri halketmiyor ama cezasını vereceğim diyor. Yaratma yönüyle kula nispet ediyor. Evet. Birçok şey var ama burada maddeler koydum ama zannedersem ağır gelecek. Burayı geçeyim istiyorsanız. Vereceğim tabii. Evet. Çünkü buralar zannediyorum. Bana ağır gelmedi ama çünkü ben bayağıdır üzerinde durduğum için bayağıdır üzerinde duruyorum meselenin ben. Bunu ben kamp için hazırladım parça parça da bu dersleri. Evet. Aleyhissalatü vesselam'dan peygamber olarak razı olan onun vermiş olduğu hükme teslim ve razı olur. Söylediklerine, hükümlerine, emirlerine veya yasaklarına, nefsinin hevasına, taklit ettiği kişinin, şeyhinin, cemaatinin ve fırkasının sözlerine muhalif olsa da tamamen razı olur ve onun hükmünden kalbinde bir sıkıntı hissetmez, teslim olur. Kim Rab olarak Allah'tan razı olursa, Allah'ın razı olduğu ve kendisi için seçtiği muradına razı olur. İslam ise Allah'ın kulları için razı olduğu dindir. Kullarına ona uymalarını emretmiş. Ancak ona uyanları kabul etmiş, belirtmiştir. Şimdi düşünün. Allah nezdinde din İslam'dır diyor. Değil mi? Yine kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki kendisinden böyle bir din asla kabul edilmeyecek. Yine bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak neyi beğendim? İslam'ı beğendim. Öyleyse kul için nefsinde saadetini, işinde huzur ve rahatını, halinin düzelmesini aradığında hayat nizamında ve toplum programında bütün kevni nizama uyumlu olması için Allah yoluna dönmesinden kaçış yoktur. Kendi kurduğu hayallerin yolunda yalnız kalırsa Allah'ın en güzel şekilde koymuş olduğu kainat nizamına uyum sağlayamaz. İnsanı fıtrat aslında kainatının sırlarıyla beraber uyumludur. Her şey ve her canlı Rabbına İslam ile teslim olmaya elverişlidir. İslam'dan kastımı anladınız mı? Yani İslam derken senden sudur eden her türlü huy, hasenattır. Yani bak dediğinde göz var mı? Var. İşit dediğinde, konuş dediğinde, yani bunların hepsiyle emir ve nehiler neymiş? Uyumludur. İşte Allah Azze ve Celle diyor ki, göklerde ve yerdekiler ister istemez ona teslim olduğu halde onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki ona döndürülecekler. Kul hayat nizamını bu sırlar çıktığında kainat ile çekişemez. O ancak iki yan arasında fıtratı ile çekişmiş olur. Şekavet ehline dahil olur, parçalanır, huzursuz olur. Bugünkü insanlığın azap, şaşkınlık ve çile içinde yaşaması böyledir kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala'nın birçok bize tavsiyesi var. Resulü vasıtasıyla bize birçok tavsiyesi var.
Ne kadar abi?
1,5. Mesela ey kul, Allah'ın senin için razı olduğu şeye razı ol. Ona, o sana yetecek, doğruya ulaştıracak ve şunları devamlı tekrarlayarak yardım iste diyor. Mesela şunları daima tekrarlayarak yardım istediyor. Raditu billahi rabben ve bi Muhammedin resulen ve bi İslami dinen, yani Rab olarak Allah'tan, Resul olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den, din olarak da İslam'dan razı oldum. Bu sözü bize her zaman söylemeyi ne yapıyor? Resul tavsiye ediyor. Yine ezan esnasında kim diyor müezzinin işittiğini der de ondan sonra Allah'ı ulurlarsa ve Rab olarak Allah'tan, Resul olarak Muhammed'den ve din olarak da İslam'dan razı oldum derse Allah onun günahını ne yapar? Bağışlar diyor. Yine sabah ve akşam her kim diyor aynı bu duayı derse Rab olarak Allah'tan, Resul olarak Muhammed'den, din olarak İslam'dan razı oldum derse Allah'ın ondan razı olması hak edilir diyor. Bil ki diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kim diyor bu zikre devam ederse cennete girmeyi gerektiren hasletlerdendir diyor. Cennet ona vacip olur diyor. Demek ki kardeşlerim, kul rıza sebeplerinden mekan tutarsa ağacı dallanıp budaklanır ve onu Allah ve Resulünü bilmekle, Allah için ihlas ile, aleyhissalatü vesselama uymak ile sağlamlaştırırsa ancak meyvasını alır, tadını alır. O zaman sakındığı hastalıklardan temizlenmeyi taahhüt etmesi kaçınılmazdır. Meyveleri olgunlaşıp tadını bulana kadar zararlı saldırganların dalmaması için onu bir sur ile ne yapar? Kuşatır. Evet kardeşlerim, bu hal aleyhissalatü vesselam Efendimizin de dediği gibi, şu üç şey kimde bulunursa imanın tadını ne yapar? Alır. Bunlar neydi? Allah ve Resulünün kişiye bunlar dışındaki her şeyden daha sevgili olması. Bir kimseyi sırf Allah için sevmesi ve küfre dönmektense ateşe atılmayı yeğlemesi. Bakın bunlar bu meseleyi buraya kadar ne yapıyor? Anlatıyor. Altıncısı ise kardeşlerim, huzur ve itminan. Allah'ın mümin kulunun kalbine nefsinin ızdırabı, şiddet ve korkusu esnasında indirdiği itminan, vakar ve sukutun aslı, bundan sonra kendisine yönelen kötü düşüncelerden rahatsız olmaması, bilakis yakınının ve sebatının kuvvetlenmesi, imanının artmasıdır. Bu itminan rızadan meydana gelir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Fecr suresinin son ayetlerinde dediği gibi, her zaman okuduğumuz, ey huzura eren nefis, sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön diyor. Ve razı olduğum kullarımın arasına katıl ve cennetime gir. Bunun için Allah Azze ve Celle Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve müminlere huzursuzluk anlarında sekinet, huzur emireceğini ne yapıyor? Haber veriyor. Mesela hicret hadisesini hiç okudunuz mu? Mağaraya saklandıklarında müşrikler gelince ne diyor? Ebu Bekir Efendimiz'e korkma diyor. İki kişinin arkadaşı kimdir? Allah'tır diyor. Onu ne yapıyor? Sekinete davet ediyor. Yine mesela o ağacın altında beyat edenler, Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde onları bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ne yapmış? Ödüllendirmiş. Beyat edenlere ne vermişse ya? Kalplerine sükunet vermiş. Demek ki namazdaki huşumuz, her zamanki huşumuz neydenmiş bizim? Takva ehli olmamızla. Eğer bu huşuyu duyamıyorsak, demek ki ya nefsimizden anlaşamadık, ya onu murakabe altına alamadık, değil mi? Ya Allah'ın sevdiğini razı olmadık veya razı olduğuna razı olduk, insanlara anlatmadık, mani olmadık. Bir şeylerde ne yapmışız? Kaçırıyoruz. Demek ki o zaman inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükunet ve güveni indirdi. Onların takva sözünü tutmalarını sağladı. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. Fetih 26. Olduğu gibi ayetti bu. Demek ki inkar edenlerin kalplerinde ne varmış? Taassup, tutuculuk ve birilerine ne yapma? Meyletme. Müminlerde ne varmış? Allah'a ve Resulüne tabi olma. Evet. Buraya kadar meseleyi toplayacak olursak kardeşlerim, yeter değil mi? Bundan sonra nefislerin tezkiyesinde özel vesileler olur mu diye bir dahaki derste inşallah bunun toparlaması olacak. Demek ki takva kelimesi aynen tevhid, iman, fıtrat gibi öğrenilmesi gereken neymiş? Kelimelerdenmiş. Bu kelimenin öğrenilmesi insana ne kazandırırmış? Dünyada saadet, ahirette de cenneti kazandırırmış. Dünyada Allah'ı görüyorcasına ibadeti ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Bu kelimenin kaçması insanı cehalete, taassuba, Allah'tan gelene itiraza, facir ehline ne yapıyor? Götürebiliyor. Düşünün, bir peygambere sahabe olma şerefine kadar eren bir insan bir tarla meselesinde ne yapıyor? Hükme itiraz ederek Allah Azze ve Celle'nin ayetinde bildirdiği gibi kafir kız şeyine dahi ne yapabiliyor? Düşebiliyor. Onun için Allah Azze ve Celle hakkıyla anlayan, hakkıyla hayatına geçiren samimi kullardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbim.